Ayrım 32.
Geçen seansta da konuşmuştuk bunu. Senin güzel ve çekici bir kadın olduğunu, şaşırtıcı ölçüde kıvrak, derin biçimde düşündüğünü sır olarak kendime saklıyor değilim. Carol'ın yüzü aydınlandı. Bu rüya gittikçe daha çok hoşuma gitmeye başlıyor. Yine de, diye devam etti Ernest, rüyalar genellikle tek bir anlam taşımazlar, tek bir şeyi simgelemezler. Gördüğüm rüyanın iki arzuyu birden ifade ediyor olmaması için hiçbir neden yok. Cinsellik araya girip de işleri bozmadan seninle terapist olarak birlikte çalışma arzum ve profesyonel sözleşmemiz araya girmeksizin seni bir kadın olarak tanıma arzum. İşte benim uğraşmak zorunda olduğum ikilem. Ernest doğruyu söyleme konusunda bu kadar ilerilere gidebildiğine hayretler ediyordu. Karşısındaki hastaya birkaç hafta önce aklının köşesinden bile geçiremeyeceği şeyleri söylüyordu işte. Hem de gayet sakin, hiç kendini ölçüp biçmeden söyleyiveriyordu. Üstelik anladığı kadarıyla kendine tamamen hakimdi de. Ya Caroline'e cesaret vermiş olursam diye çekinmiyordu artık. Kendini açmıştı ama aynı zamanda sorumluluğunun da bilincindeydi ve terapi aracılığıyla yardım sağlıyordu hastasına. Para konusunda ne diyorsun Ernest? Bazen seni saate göz atarken yakalıyorum ve senin için bir çekten daha fazlasını ifade etmediğim hissine kapılıyorum. Saatin her tiktakı bir dolar sanki. Para benim için önemli bir konu değil. Harcayabileceğimden fazlasını kazanıyorum. Doğrusu para ender olarak aklıma gelir. Yalnız zamana dikkat etmek zorundayım Caroline. Sen nasıl müvekkillerinle görüşürken belli bir programa uymak zorundaysan bu da öyle. Ama zamanımızın bir an önce dolmasını asla istemedim. Bir kere bile aklımdan geçmedi bu. Seni göreceğim seansları iple çekiyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamana çok değer veriyorum. Hatta çoğu zaman seans bitti diye üzülüyorum. Carol yine sustu. Ernest'in sözleri gururunu okşamıştı. Ve ne kadar sinir bozucu bir şeydi bu. Adamın doğruyu söyler görünmesi ne kadar sinir bozucuydu. Artık her zaman da öyle itici görünmüyor oluşu ne kadar sinir bozucuydu. Bir de Caroline, çantanın içindekileri düşündüm. Senin de söylediğin gibi ilk akla gelen para oluyor tabii. Ama çantada başka şeyler de yok mu acaba? Aramızdaki yakınlığı engelleyen başka şeyler. Ne demek istediğini tam anlayamadım Ernest. Demek istiyorum ki belki de beni gerçekte olduğum gibi görmüyorsun. Belki kafanda önceden oluşmuş düşünceler ya da yargılar var. Belki yanında eski bir bavulu da sürüklüyorsun ve bu ilişkimizde engeller yaratıyor. Geçmişte başka erkeklerle yaşadığın ilişkilerden kalma yaralar. Ne bileyim, babanla, abinle, kocanla veya belki başka bir döneminden kalma beklentiler var. Ralph Cook'u düşün. Şu sözleri ne kadar çok söyledin bana. Ralph Cook gibi ol. Benim terapist aşığım ol. Bir bakıma bana şöyle diyorsun. Kendin olma Ernest. Başka bir şey ol. Başka birisi ol. Ernest'in nasıl da 12'den vurmuş olduğunu düşünmeden edemedik Caroline. Ama başka bir tahtada 12'yi tutturmuştu tabii. Hayret, son zamanlarda bir zeka patlaması yaşıyordu adam. Gelelim senin rüyana. Galiba benimkini yeterince anlattım. İşte ben de rüyamda ikimizi yatakta gördüm. Giyiniktik ve galiba Caroline, baştan başlayıp rüyanı şimdiki zamanda anlatır mısın? Sanki tam şu anda oluyormuş gibi. Öyle yapınca rüyada yaşanan duygular yeniden canlanır genellikle. Tamam, hatırlayabildiklerim şunlar. Sen ve ben şeyde oturuyorduk. Oturuyoruz. Şimdiki zamanla anlat, diye araya girdi Ernest. Peki, sen ve ben tamamen giyinik olarak yatakta oturuyoruz. Yahut uzanıyoruz. Seanstayız. Senin daha seveceğin davranmanı istiyorum. Ama sen kas katı duruyor ve aramızdaki mesafeyi koruyorsun. Sonra odaya başka bir adam giriyor. Hantal gövdeli, çirkin, tıknaz, kapkara bir adam. Ve anında onu baştan çıkarmak için uğraşmaya karar veriyorum. Çok kolay oluyor bu ve aynı yatakta senin önünde seks yapıyoruz. Bütün bu süre boyunca aklım hep sende. Seninle onunla olduğu kadar iyi seviştiğimi görmeni istiyorum. Böylece benimle daha fazla ilgileneceğini, yanıma geleceğini, senin de benimle seks yapacağını düşünüyorum. Rüyada neler hissettin? Seninle ilgili olarak hüsran duygusu, isteklerimi doyuramamanın gerginliği, adamın görüntüsü karşısında tiksinti. İğrenç biriydi. Kötülük saçıyordu. Onu tanımıyorum. Ama kim olduğunu biliyorum. Duvalier gibiydi o. Kim? Duvalier işte. Haiti diktatörü. Senin Duvalier ile ne alakan var? Sana bir şey ifade ediyor mu? Tuhaf olan da bu. Kesinlikle bir şey ifade etmiyor. Yıllardır bu ismi düşünmemiştim bile. Nereden aklıma geldi anlamıyorum. Bir süre Duvalier ile serbest çağrışım yap. Bakalım neler çıkacak. Hiçbir şey. Adamın resmini görmüş müydüm? Ondan bile emin değilim. Tiran, zalim, karanlık, vahşi. Ha tabii, galiba geçenlerde onunla ilgili bir yazı okudum. Fransa'da bir yerde sefaret içinde yaşıyormuş. O ihtiyar öleli çok oldu ama. Yo yo, ihtiyar olanı değil. Genç duvariyer. Şu Bebedak. Eminim Bebedak olduğunda. Nasıl tanıdım bilmiyorum ama tanıdım. Oydu. Adam odaya girdiği anda o isim gelmişti aklıma. Sana söylemiştim bunu. Hayır, söylemedin Karol. Ama galiba rüyanın anahtarı burada. Nasıl yani? Sen önce şu rüya üzerine bir düşün bakalım. Önce senin çağrışımlarını dinleyelim, daha iyi. Benim rüyamda da öyle yapmıştık. Pekala. Tatminsizlik hissettiğimi biliyorum. Sen ve ben yataktaydık ama seninle hiçbir şey yapamıyordum. Sonra bu aşağılık herif geliyor ve onunla seks yaptım ben. Bunu yapmam çok tuhaf. Ve rüyanın o acayip mantığına göre sen benim muamelemi görecektin ve bir şekilde seni kazanmış olacaktım. Çok saçma. Devam et. Gerçekten saçma. Yani senin önünde abuk sabuk biriyle seks yaparsam, evet bunu kabul etmek lazım, senin kalbini kazanamam tabii ki. Bu seni çekmek şöyle dursun, daha çok iter. Rüyayı olduğu gibi alırsak mantık sana bunu söyleyecektir elbette. Ama ben bu rüyanın nasıl anlam kazanacağını biliyorum. Diyelim ki duvaliyer aslında duvaliyer değil de bir başkasını veya başka bir şeyi temsil ediyor. Ne gibi? İsmini düşün. Bebe Dok. Yani bebek doktor. Bu adam belki de benim başka bir yanımı temsil ediyor. Benim bebek yanım. Daha ilkel ya da daha aşağı yanım. O halde rüyanda sen benim bu parçamla birleşerek diğer parçalarımı, daha olgunlaşmış yanımı da ele geçirebileceğini umuyorsun. Bak gördün mü? Böyle düşünce anlam kazanıyor rüya. Benim bir parçamı, bir alter egomu baştan çıkarabilirsen kalan parçalarım da kolayca onun peşine düşebilir. Carol sesini çıkarmadı. Sen ne diyorsun? Zekice Ernest. Çok zekice bir yorum. Ve içinden şöyle devam etti Carol. Senin bilemeyeceğin kadar zekice. Öyleyse şunu bir toparlayalım Caroline. Her iki rüyaya senin ve benim rüyalarıma ilişkin okumalarım benzer sonuçları işaret ediyor. Gerçi bana geliyorsun ve benimle ilgili güçlü duygular taşıdığını belirtiyorsun. Bana dokunmak ve sarılmak istiyorsun. Ama yine de gerçek anlamda bana yakın olmak istemiyorsun. Üstelik rüyalardan çıkan bu mesajlar benim genel olarak ilişkilerimizle ilgili duygularımı da yansıtıyor. Birkaç hafta önce açıkça belirtmiştim. Sana karşı tamamen açık olacak ve benimle ilgili bütün sorularını dürüst bir şekilde düşünecektim. Oysa sen bu fırsatı hiçbir şekilde değerlendirmeye çalışmadın. Senin sevgilin olmamı istediğini söylüyorsun. Yine de bekar hayatım hakkında sorular sormak dışında beni tanımak için hiç çaba göstermedin. Bu konuda senin başını ağrıtmaya devam edeceğim. Çünkü çok temel bir mesele bu. İşin özüne çok yakın duran bir mesele. Seni benimle dürüstçe konuşmaya zorlamayı sürdüreceğim. Bunun için de beni yeterince tanımalı ve bana güvenmelisin ki karşımda tamamen açabilesin kendini. İşte bu deney, henüz karşılaşmadığın bir başka erkeğin yanında olduğun gibi olman, kelimenin en derin anlamıyla kendin olman için bir nevi ön hazırlık olacak. Carol susup saatine baktı. Zamanımızın dolduğunu biliyorum Caroline. Ama bir iki dakika daha kal. Bu konuda daha fazla konuşabilecek misin? Bugün değil Ernest, dedi Carol. Ve yerinden kalkarak çarçabuk çıktı. 22. Gece yarısı Peter Macondo'yu aramak pek de içini rahatlatmadı Marshall'ın. Çıka çıka bir bant kaydı çıkmıştı karşısına. Macondo, finans grubunun hafta sonu kapalı olduğu ve pazartesi sabahı açılacağı 3 ayrı dilde belirtiliyordu. Ne de Zürih'teki bilinmeyen numaralar servisinde Peter'ın ev telefonu vardı. Ama şaşılacak bir şey yoktu tabii bunda. Peter mafyadan sık sık söz etmişti. Ultra zengin kimselerin özel hayatlarını korumaları gerektiğini anlatmıştı. Uzun bir hafta sonu olacaktı. Beklemek zorundaydı Marshall. Pazar gece yarısı tekrar arayacaktı. Sabaha karşı saat 2'de hala uyumayı başaramayan Marshall, bir sakinleştirici bulma umuduyla ilaç dolabındaki doktor numunelerini karıştırmaya başladı. Çok alışılmadık bir durumdu bu. Ne de olsa Marshall, hastalarına ilaç yazan meslektaşlarına sık sık çatar, iyi bir analizden geçmiş kişinin iç gözlem yapıp kendi kendini analiz ederek psikolojik huzursuzluklarla başa çıkabileceğini savunurdu ısrarla. Ama bu gece kendi kendini analiz etmesinin falan imkanı yoktu. Gerginliği inanılmaz boyutlardaydı. Ve sakinleşmek için bir şeyler alması şarttı. Sonunda bir miktar klortrimeton buldu. Yatıştırıcı bir antihistamindi. Ve iki tableti birden yutup huzursuz biçimde de olsa birkaç saat uyumayı başardı. Hafta sonu ilerledikçe Marshall'ın huzursuzluğu da artıyordu. Neredeydi bu Adriana? Peter neredeydi? kafasını toplayamıyordu bir türlü. Amerikan Psikanaliz Dergisi'nin son sayısını odanın öbür tarafına savurdu. Bonsailerini budamak hiç gelmedi içinden. Haftalık borsa karını hesaplamayı bile canı çekmiyordu. Bir saat boyunca jimnastik salonuna kapanarak ağırlık kaldırdı. Basket oynadı. Golden Gate'de jogging yaptı. Ama benliğini saran vesveseler yakasını bırakmıyordu bir türlü. Kendi kendisinin hastasıymış gibi yaptı. Sakin ol. Nedir böyle bu kadar telaş? Şöyle bir otur bakalım. Olup biteni değerlendirelim. Olan yalnızca şu. Adriana randevularına gelmedi. Yatırımın güvencede. Birkaç gün içinde. Dur bakayım. Evet. Tam 33 saat sonra Peter'la telefonda konuşuyor olacaksın. Credit Suisse'in teminat mektubu var elinde. Wells Fargo hisseleri sen sattığından beri neredeyse %2 düşüş gösterdi. En kötü ihtimalle bankadan paranı ister ve daha düşük fiyattan geri alırsın hisselerini. Evet, Adriana'da senin farkına varmadığın bir şeyler dönüyor olabilir. Ama sen de müneccim değilsin ya, bazen bazı şeyleri gözden kaçırabilirsin. Somut terapötik müdahaleler diye düşündü Marshall. Ama kendisinden yine kendisine yönelik olunca pek etkili olamamışlardı. Kendi kendini analiz etmenin de sınırları vardır. Freud nasıl kıvırdı bu işi onca yıl? Marshall biliyordu ki evhamını birileriyle paylaşmak zorundaydı. İyi de kiminle? Shirley ile olmaz. Bugünlerde hiçbir konuda hemen hemen hiçbir şey konuştukları yoktu. Hem Peter'la yaptığı yatırım belalı bir konuydu. Daha başından beri buna karşı çıkmıştı Shirley. Marshall 700 bin dolarlık karı nasıl harcayacaklarını sesli sesli hayal ederken sabırsızlıkla cevap vermişti kadın. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Aç gözlülük kelimesi bugünlerde çok sık dökülür olmuştu Shirley'nin dudaklarından. Hatta 2 hafta önce Marshall'a içini kemiren aç gözlülük konusunda nasihat almak üzere Budist danışmanına başvurmasını önermişti. Hem Shirley'nin cumartesi günü Tampes Dağı'nda bisikletle gezerek ikebana malzemesi toplama gibi planları vardı. O gün öğleden sonra giderken gece dönmeyebileceğini söylemişti. Biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı vardı. Bir mini ikebana meditasyon sefası yapacaktı kendi kendine. Hafta sonu boyunca yalnız kalabileceği düşüncesiyle paniğe kapılan Marshall'ın aklından Shirley'e ona ihtiyacı olduğunu, gitmemesini söylemek geçmemiş değildi. Ama Marshall Strider kimseye yalvarmazdı. Hiç tarzı değildi bu. Hem zaten öyle hissedilir ve bulaşıcı bir gerginlik yayıyordu ki Shirley bir an önce kaçıp kurtulmak istemişti. Marshall Shirley'nin bıraktığı çiçek düzenlemesine sabırsızlıkla baktı. Liken kaplı, çatallı bir kayısı dalı. Bir kolu masaya paralel uzanırken diğeri havaya dikilmiş. Yatay kolun ucunda beyaz, tek bir kayısı çiçeği. Yukarı doğru uzanan kolsa lavanta ve ıtır şahi kümeleriyle sarılmış. Bu çiçek kümeleri de gayet zarif bir şekilde iki kalla zambağını kucaklıyor. Biri beyaz, öbürü safran sarısı. Başlayacağım ama dedi Marshall içinden. Bunlara gelince zamanı var hanımefendinin. Niye yapıyor bunları? 3 çiçek. Yine bir safran, bir beyaz zambak. Tam 1 dakika boyunca bu düzenlemeyi inceledi Marshall. Sonra kafasını ikisi yana salladı ve ikebanayı masanın altına iterek göz önünden uzaklaştırdı. Başka kimle konuşabilirim? Kuzenim Melvin'le. Asla olmaz. Melvin bazen iyi akıl verir ama bu konuda işe yaramayacaktır. Sesindeki küçümsemeye katlanamam. Bir meslektaşla imkansız. Profesyonel sınırları çiğnemiş değilim ama başkalarının da aynı şekilde düşünüp düşünmeyeceğinden emin olamam. Hele o başkaları beni kıskanıyorsa. Bir laf yayılacak olsa enstitü başkanlığına ebediyen veda etmek zorunda kalırım. Birine ihtiyacım var. Bir sırdaşa. Ah, Seth Pent hala burada olsaydı. Ama o ilişkinin canını okudum. Belki de bu kadar katı olmamalıydım Seth'e karşı. Hayır. Seth bunu hak etmişti. Doğru olanı yaptım ben. Başına gelenlerin hepsini hak etmişti. Marshall'ın hastalarından biri, bir klinik psikolog, 10 erkek terapistle oluşturdukları destek grubundan sık sık bahsederdi. 2 haftada bir 2'şer saat süreyle toplanıyordu grup. Hastasının anlattığına göre bu toplantılar çok faydalı olduğu gibi, üyeler bir dertleri oldu mu birbirlerini arıyorlardı. Marshall, hastasının böyle bir gruba katılmasını onaylamamıştı elbette. Daha muhafazakar zamanlarında olsa yasaklardı bile bunu. Destek olumlama, avutma, bütün bu patetik zımbırtılar patolojiyi pekiştirmekten başka işe yaramaz ve gerçek analiz sürecini yavaşlatır. Oysa şimdi, tam şu anda böyle bir destek ağına nasıl ihtiyacı vardı Marshall'ın? Seth Pend'in enstitüdeki toplantıda ettiği laf geldi aklına. Çağdaş toplumda erkekler arası dostluğun eksikliğinden bahsetmişti. Evet ya, Marshall'ın buna ihtiyacı vardı işte. Bir dosta. Pazar gece yarısı, yani Zürih saatiyle pazartesi sabahı 9'da Peter'ı aradığında sinir bozucu bir bant kaydı çıktı karşısına. Burası Macondo Finans Grubu. Bay Macondo 9 günlük bir geziye çıkmış bulunuyor. Bu süre zarfında büromuz kapalı olacaktır. Ancak acil durumlar için mesaj bırakabilirsiniz. Mesajlarınız alınacak ve Bay Macondo'ya ulaşmak için her türlü çaba gösterilecektir. Gezi ağa, o çapta bir iş yeri 9 gün boyunca kapatılıyor. Marshall mesaj bırakarak Bay Macondo'nun gerçekten çok acil bir konu için kendisini derhal aramasını istedi. Sonra yatağında uyuyamadan yatarken gezi düşüncesi giderek anlam kazanmaya başladı kafasında. Belli ki bir kopuş yaşandı diye düşündü. Ya Peter'la Adriana arasında ya da Adriana ile babası arasında. Ve Peter, durumu düzeltmek için hiç düşünmeden oradan uzaklaşmak istedi. Adriana ile birlikte ya da Adriana'sız Akdeniz'e açıldı. Hepsi bu canım. Ama günler geçip de Peter'dan haber çıkmayınca yatırım hakkında daha da evhamlanmaya başladı Marshall. Bankadan parasını geri almak için bir seçeneği her zaman vardı. Ama bu Peter'ın Ali Cenaplığı kâra dönüştürme şansını tamamen ortadan kaldırıyordu. Paniğe kapılıp bir daha asla bulunmayacak bir fırsatı tepmek enayilik olurdu. Hem de ne uğruna? Adriana randevularına gelmedi diye mi yani? Saçmalık. Çarşamba günü saat 11'de boş zaman buldu Marshall. Ernest'in gözetim seansları doldurulamamıştı daha. Marshall, Kaliforniya sokağında biraz yürüdü. Peter'la yemek yediği Pacific Union kulübünün önünden geçti. Ve bir blok ilerledikten sonra ansızın dönüp kulübün merdivenini çıktı. Mermer kaplı girişi geçti, cilalı pirinçten dizi dizi posta kutularını geçti, cam kubbeli salonun yarı saydam ışığına daldı. İşte Emil, pırıl pırıl, smokinli şef garson, üç yanı deri kaplı maon kanepelerle çevrili olarak duruyordu karşısında. Marshall'ın aklına Avocado Joe geldi hemen. Ceket niyetine giyilmiş eşofman üstleri, kesif sigara dumanı, gri Barcelino şapkasının altında takıp takıştırmış siyah zibidi ve burada hissiyata önem veririz diyerek oyunu seyrettiği için onu azarlayan salon sorumlusu Dusty. Sonra o gürültü. Avocado Joe'da o hareketlilikten kaynaklanan uğultu. Fişlerin şıkırtısı, bilardo toplarının takırtısı, insanların alayları, kumar oynayanların konuşmaları. Pacific Union kulübünde ise sesler daha bir derinden geliyordu. Garsonlar sofra kurarken gümüş ve kristal kapların çınlaması, kibar kibar fısıldayarak borsadaki alım satımları konuşan kulüp üyeleri, cilalı meşe zeminde tatlı tatlı tıkırdayan İtalyan kunduraları. Hangisiydi onun yuvası? Daha doğrusu bir yuvası var mıydı? Daha önce de pek çok kez olduğu gibi bunu merak ediyordu Marshall. Nereye aitti o? Avocado Joe'ya mı yoksa Pacific Union kulübüne mi? Sonsuza dek hiçbir yere demir atmadan bu ikisi arasında sürüklenip duracak mıydı? Birinden ayrılıp diğerine ulaşmaya çalışarak mı geçecekti ömrü? Peki ya bir cin çıkıverse de deseydi ki ona? Artık karar verme zamanı geldi. İkisinden birini seç. Seçtiğin ebediyen senin yuvan olacak. Ne yapardı acaba? Seth Pent'le yaptıkları analiz geldi aklına. Bunu hiç incelememiştik diye düşündü Marshall. Yuva meselesini incelememişlerdi. Dostluk meselesini de. Ve Shirley'e bakılırsa para ya da açgözlülük meselesinde. 900 saat boyunca hangi boku inceledik peki biz? Şimdilik kulübü yuvası bilirmiş gibi davrandı Marshall. Ve zarif bir şekilde şef garsona doğru ilerledi. Emin nasılsın? Doktor Strider. Birkaç hafta önce burada birlikte yemek yediğim Bay Macondo'nun senin müthiş bir hafızan olduğunu söylemişti bana. Ama tabii tek bir kez gördüğüm birini sen bile hatırlamayabilirsin. Ah tabii doktor. Sizi gayet iyi hatırlıyorum ve Bay Macondo'yu da. Macondo. Evet özür dilerim. Macondo. Benim müthiş bir hafızam vardır. Ama sizin arkadaşınızı gerçekten iyi hatırlıyorum. Gerçi yalnızca bir kere karşılaştık ama silinmez bir iz bıraktı. Çok nazik ve çok bonkör bir beyefendi. San Francisco'da yalnızca bir kere karşılaştığınızı söylemek istiyorsun herhalde. Paris'te kendisinin işlettiği kulüpte şef garson olarak çalıştığını söylemişti bana. Hayır efendim, yanlış anlamış olmalısınız. Paris'teki Circle Union Intrilli'de çalıştım. Evet ama Bay Macondo'yu orada hiç görmemiştim. Öyleyse Zürih'te. Hayır, hiçbir yerde. O beyefendiyi daha önce hiç görmediğimden kesinlikle eminim. İkinizin burada öğle yemeği yediğiniz gün o beyefendiyi hayatımda ilk kez görmüştüm. Öyleyse yani sen demek istiyorsun ki, yani ben demek istiyorum ki Peki seni nereden tanıyordu o zaman? Yani Paris'teki kulüpte çalıştığını nereden biliyordu? Burada nasıl yemek yiyebiliyordu? Hayır, yani burada hesabı var mı ki? Ödemeyi nasıl yapıyordu? Bir sorun mu var efendim? Evet, üstelik bu sorun senin onu o kadar iyi tanıyormuş gibi davranmanla, böyle iki eski dost gibi görünmenizle ilgili. Emil'in canı sıkılmıştı. Saatine baktı. Sonra etrafına bakındı. Kubbeli salon boştu. Kulüp sessizdi. Doktor Strider, öğle yemeğinden önce birkaç dakika boş vaktim var. Lütfen şöyle oturup biraz konuşalım. Emil yemek salonunun hemen dışında dolap kadar bir bölmeyi işaret ediyordu. İçeriye girdiklerinde Marshall'a oturması için yer gösterdi ve izin isteyerek bir sigara yaktı. Derin bir nefes çektikten sonra açık konuşabilir miyim efendim? Ve tabii tabir yerindeyse söyleyeceklerim zapta geçmesin lütfen. Başıyla olurladı Marshall. Gayet tabii. Ben 30 yıldır seçkin kulüplerde çalışırım. Bunun 15 yılı şef garsonlukla geçti. Çok şeye tanık olmuşumdur. Benden hiçbir şey kaçmaz. Görebildiğim kadarıyla Doktor Strider, siz böyle kulüplere aşina değilsiniz. Haddimi aşıyorsam affedin. Yo, hiç değil dedi Marshall. Bilmeniz gereken bir şey var. Böyle özel kulüplerde kişi daima birinden bir şey elde etmeye çalışıyordur. Bir çıkar, bir davet, biriyle tanışma imkanı, bir yatırım, bir şey işte. Ve şöyle diyelim, bu süreci hızlandırmak için de diğeri üzerinde belli bir izlenim bırakması gerekir. Ben de diğer bütün şef garsonlar gibi bu süreçte üzerime düşen rolü oynamak zorundayım. Her şeyin ahenk içinde yürümesini sağlamak gibi bir yükümlülüğüm var. Dolayısıyla o sabah Bay Macondo benimle sohbet ederken Avrupa'daki kulüplerde çalışmışlığım olup olmadığını sorunca doğal olarak samimiyetle kendisine cevap verdim ve Paris'te 10 yıl çalıştığımı söyledim. Sizin önünüzde beni fazlasıyla dostane bir havada selamladığında da ne yapmam beklenirdi? Size, yani o beyefendinin konuğuna dönüp ben bu adamı daha önce hiç görmedim mi demeliydim. Elbette hayır Emil. Ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Seni eleştirecek durumda değilim. Sadece senin onu tanımadığını duyunca çok şaşırdım. Fakat Doktor Strider, bir sorun olduğunu söylediniz. Umarım ciddi bir sorun değildir. Şayet öyleyse bilmek isterim. Kulübün bunu bilmesi gerekir. Yo yo, ufak bir mesele. Adresini kaybetmiştim de onunla temas kurmak istiyordum, hepsi bu. Emil tereddüt ediyordu. Ufak bir mesele olduğuna inanmadığı ortadaydı. Ama Marshall kendi isteğiyle daha fazla bilgi vermeyince ayağa kalktı. Lütfen kubbeli salonda bekleyin beni. Sizin için bilgi almaya çalışacağım.